الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Geçen hafta arkadaşlar Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği hadis-i şerife almıştık. Ne ile alakalıydı? Hatırlayan var mı? Geçen hafta hangi hadisi aldık? Meni ile alakalı olan hadisi aldık. Alimlerin, ilim ehlinin ihtilaf ettiğini söylemiştik. Ama racih olan görüşün meninin tahir, temiz olduğu kanaatine varmıştık. Bu konuyu tercih etmiştik. Daha sonraki hadis-i şerifte ise ufak erkek bebeğin idrarının necis olduğunu, aynı zamanda ufak kız çocuğunun idrarının da necis olduğunu söyledik. Ama ikisinin arasında bir fark olduğunu zikretmiştik. Hatırlayan var mı?
Erkek çocuğunu serpmeyle.
Evet, suyu serpiyoruz.
Yıkamayla.
Kız çocuğunun şeyi diğer bevillerle, diğer idrarlarla bir farkı yoktur dedik. Erkek çocuğunun peki bir ayırdığımız durum var mıydı? Yoksa bütün erkek çocukları için mi bu serpme işlemi yapılıyordu?
Emen çocuklar için.
Ha, süt, galiben süt emen. Yahut da yemek yese dahi süt emmesi yemeğine göre daha fazla olan galiben süt emen çocuklar için bu hükmün Allah Resulü Aleyhisselam'ın böyle öğrettiğini söylemiştik. Bugün de yine Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma radıyallahu anha'nın zikrettiği bir hadis-i şerifi alacağız. Bu hadis-i şerifte hayız kanıyla alakalı, kadınları ilgilendiren adet hali dediğimiz hayız kanıyla ilgili konular. Ve an Esma binti Ebi Bekrin radıyallahu anhuma ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle fî demil haydi yusîbu s-thawbe تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تمضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. Evet arkadaşlar, Esma radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadis söylediğini, şöyle bir rivayetini naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki eğer bir elbise hayız kanı bulaşır ise onun temizliği şu şekilde olur diyor. Öncelikle diyor ki tahuttuhu. Yani öncelikle oradaki o necaseti, aslını izale edersin. Bir şekilde onu ne yaparsın oradan? Tabiri caizse kabasını alıp silersin. Thumma takrusuhu bilme. Daha sonradan orayı o temizlediğin şeyin üzerine, elbisenin üzerine su dökerek orayı ovalarsın. Yani su bu şekilde elbiseye nüfuz eder. İçine bulaşan o necaseti ne yapar? Siler, çıkarır. Thumma tandahuhu, diyor ki daha sonradan da o kısmı güzel bir şekilde yıkarsın. Thumme tusalli fihi, daha sonradan da artık o elbise ile ne yaparsın? Namaz kılarsın. Burada dedik ki hadisin başında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elbiseye bulaşan hayız kanının nasıl izale edileceğini, nasıl temizleneceğinden bahsediyor. Öncelikle hayız kanı arkadaşlar belli bir yaşa gelmiş kadınlardan gelen bir kan. Bu kanın özelliği normal diğer kanlara benzemiyor. Rengi daha değişik, siyah renkte oluyor. Kokusu da daha değişik, kötü bir kokuya sahip olan ve kadınların hamile olabileceği alametini veren, yani o yaşa geldikten sonra hayız gören kadınların artık hamile olabileceği vasfını beyan eden bir durum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin hayız olduktan sonra ağladığını görünce, bundan dolayı üzüldüğünü görünce diyor ki ona bu Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına, Adem oğullarının bayanlarına, kaderlerine yazdığı bir şeydir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu sadece sana ait olan, senin başına gelen bir durum değil. Bu bütün ümmetin başına gelen bir ezadır. Bu şekilde onu ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Teselli ediyor. Burada da yine bilinmeyen kelimelere döndüğümüz zaman öncelikle diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam tahuttuhu. Yani öncelikle necasetin aslını oradan o elbiseden ne yaparsın? İzale edersin. Kabasını alırsın. Daha sonradan thumme takrusuhu bilma. Dedik ki bu şekilde oraya o sildiğin yere, mesela bunu kumaşla da mendille bir şeyler silinebilir. Daha sonra o sildiğin yere su döküp onu ovalarsın ki içine işlemiş olan şeyi oradan ne yap? İzale et, oradan çıkar. Daha sonradan diyor ki sümme tandahuhu. Asıl itibariyle nadh kelimesi, asıl itibariyle su serpmek anlamına geliyor. Ama bu hadis-i şerifte kullanıldığı yere baktığımız zaman yıkama anlamına geliyor. Yoksa su serpme anlamına gelmiyor. Daha sonradan da ثُمَّ تُصَلِّي ف۪يهِ diyor Allah-u Teala. Sonradan bu elbise ile namaz kılınabileceğini söylüyor. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz hep ثُمَّ şeyi kullanılıyor. Yani bir tertip, bir sıradan bahsediyor. Öncelikle böyle yaparsın, sonra böyle yaparsın, sonra böyle yaparsın. Yani bu sıralamaya uyulması gerektiğini bu ne yapıyoruz? Bu şeyden anlıyoruz, bu kelimeden anlıyoruz. ثُمَّ kelimesi burada bir tertip üzerine gidilmesi gerektiğini bize şey yapıyor. Buradan yine aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselam bu şekilde bu elbiseyle namazını kılarsın dediğinden de şunu anlıyoruz. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam'a bu konuyla ilgili bir soru soruldu. Allah Resulü Aleyhisselam de bunun fetvasını bu şekilde verdi. Dedi ki elbise bu şekilde temizlenir. Daha sonradan da bu elbiseyle ne olur? Namaz kılınabilir. Bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz hususlara gelince arkadaşlar, birinci olarak diyoruz ki hayız kanı necistir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tertiple nasıl temizleneceğinden bahsediyor. Ve sonunda diyor ki bu şekilde temizleme işlemini bitirdikten sonra o elbiseyle ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin. Demek ki daha önceden o elbiseyle namaz kılman senin üzerine caiz değildi. Ancak bu tertibi, bu sıralamayı takip edersen bu şekilde o elbiseyi artık temiz hükmünü kazanır ve sen de bu elbiseyle namazını kılabilirsin. Diyoruz ki ikinci olarak hayız kanının azı da necistir. Yani az bir miktarı da necistir. Bunu da yine şu ibareden anlıyoruz. ثُمَّ تَقْرُسُهُ بِالْمَا dedik ya, kabasını aldıktan sonra orada kalan şey az bir şey, fazla bir şey değil. Daha sonra da Allah Resulü Aleyhisselam onun temizliği için ne diyor? Oraya su dökersin, bu şekilde ovalarsın. Yani burada bu kanın azı da insanoğlundan muaf tutulmamış. Onun da temizlenmesi gerekiyor. Yani bu şekilde az bir şeydi. Bazı şeyler için bunu söylemiştik değil mi? Mesela bir eşeğin idrarıyla ilgili insan kaçınamadığı şeylerde üzerine basit bir şey sıçrarsa insan bundan nedir dedik? Muaf tutulmuştur. İnsan bundan muaf tutulmuştur dedik. Ama hayız kanı için aynı şeyi söylemiyoruz. Azı da necistir. Yine bir başka istifade ettiğimiz faide de öncelikle diyoruz ki necasetin aslının giderilmesi gerekir. Önce ne dedik? Tahuttuhu. Yani öncelikle necasetin aslını izale edersin. Çünkü eğer bu şekilde aslını izale etmeden onun üzerine su dökersen ne olur? Bu necaseti daha çok yaymış olursun. Bu anlamda hiçbir şey istifade etmezsin. O zaman diyoruz ki öncelikle necasetin aslının izale edilmesi gerektiğini de bu hadis-i şeriften ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bu hadisten bu faydayı çıkartıyoruz. Aynı şekilde bir önceki faydaya dönerek diyoruz ki aynı şekilde dışkıda bu hüküme girer. Öncelikle aslının oradan izale edilip daha sonradan oraya su dökülerek oranın temizlenmesi gerekir. Aynı şekilde yine suyu direkt necasetin üstüne dökersek temizlemek değil de bu daha çok onu yaymak anlamına gelir. Bu da hadislerde yasaklanan bir durum. Temizliğin şekli bize bu şekilde geliyor. Önce necasetin aslını gideriyoruz, izale ediyoruz. Daha sonradan su dökerek o mıntıkayı ovalayarak içe işlemiş olan, elbiseye işlemiş olan o necaseti oradan tabiri caizse kazıyarak içine nüfuz eden o şeyi çıkarmaya çalışıyoruz. Yine dedik ki burada sümme ibaresinden anlıyoruz ki bu bir tertip üzerine oluyor. Öncelikle necasetin aslı giderilecek, sonra su dökülerek orası çitilenecek. Daha sonradan da orası güzel bir şekilde yıkandıktan sonra o elbise artık temiz hükmüne girecek. Yani bu tertibi, bu sıralamayı takip etmemiz gerekiyor. Bir önceki bir sonrakine takdim edilemez. Onun önüne geçirilemez. Sıralama neyse temizlik o şekilde olması gerekiyor. Yine buradan çıkardığımız başka bir faydere ثُمَّ تُصَلِّي ف۪يهِ yani o elbiseyle namaz kılarsın. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki elbise bu aşamalardan geçtikten sonra temiz hükmünü kazanıyor. Artık o elbiseyle namaz kılmak o kadın için nedir? Caizdir. En ufak bir problem yoktur. Yine aynı zamanda diyoruz ki necasetin elbiseden giderilmesi namazın neyindendir arkadaşlar? Namazın şartlarındandır. Yani namazdan önce gereken hallerden bir tanesi. Eğer bir insan üzerinde elbisesinde necaset varsa ve bunu biliyor ise o elbiseyle namaz kılması onun caiz değildir. Yani o bile bile o elbiseyle namaz kılsa namazı kabul olmaz diyoruz. Yine biraz önce de söyledik. ثُمَّ تَنْضَحُهُ Yani onu üzerine su serpersin değil dedik buradaki nadh kelimesi. Yıkama anlamına geliyor. Bu hadis-i şerifte yıkama manasına geliyor. Aynı zamanda bu kelime üzerine su serpmek anlamına da geliyor. Ama dedik ki hadis-i şerifte bugünkü aldığımız hadis-i şerifte kullanıldığı mana yıkama. Normal yıkama manasına geliyor. Başka bir faide de şunu diyoruz arkadaşlar. Kadının fercinden 3 çeşit kan geliyor. Birincisi bu hadiste aldığımız adet kanı. İkincisi loğusalık dediğimiz nifas kanı. Üçüncüsü de istihaza kanı. Bu da bazı kadınlarda hastalık olarak görülen bir şey. Durmadan sürekli normal ay başının haricinde sürekli devam eden bir kan. Bunlarla ilgili tafsilatlı şekilde bu durumları alacağız. Biraz önce de dedik, buluğa ulaşmış kadınlarda görülen bir kandır hayız kanı. Rengi dedik diğer normal kan rengine benzemez. Koyudur, siyahtır rengi. Aynı şekilde de kokusu da normal kana yine benzemez. Kokusu da kötü bir kokudur. Alimler arkadaşlar hayız gören kadının yaşıyla ilgili demişlerdir ki başlaması 9 yaşında başlar, 50 yaşına kadar sürer demişlerdir ama diyoruz ki racih olan bu konuda ne zaman kadın hayız görürse yaşı odur. Bir sınırlama, bir tahdit yoktur. Yani 9 ile 50 arası diyemeyiz. Bu 8 yaşında da olabilir. Bir kişi 55 yaşında da bu şeyle hayız da görebilir diyoruz. Yani bir sınırlama yok. Ama galiben bu şekildedir. 9 yaşıyla 50 yaş arası kadınlarda görülen bir durumdur. Yine aynı şekilde alimler demişlerdir ki en azı bir gün sürer bunun, en fazlası 15 gün diye söylemişlerdir. Yine diyoruz ki bu da bu anlamda alimlerin söylediği bu söz de tam anlamıyla kabul edilecek bir şey değildir. Bazı kadınlar hiç hayız görmezler. Bazı kadınlar belli bir 3-5 saat olabilir. Bazı kadınlarda da 15 günden fazla sürebilen bir durumdur. Bazı kadınlarda 16-17 günde sürdüğü varid olmuştur. Bunu da şu şekilde yine mantıki olarak açıklamasına bakıldığı zaman bir sınır koyduğunuz zaman 15 gün dediğiniz zaman mesela işte başladı ayın 1'inde, ayın 15'inde akşam namazında 15 gün dolduğu zaman ondan sonra geçen kan bir anda vasfı değişebilir mi? Değişmeyebilir yani böyle bir sınırlama koyamayız. İşte bu vakitte başladı akşam 6'da 15 gün sonra akşam 6'ya kadar hayız kanı. Ondan sonraki kan bir dakika sonrası için diyorsunuz ki bu hayız kanı değildir, başka bir kandır. Böyle bir sınırlama koyulması şey değildir. Ama dediğimiz gibi bazı kadınlarda bu 15'in üstüne çıkmıştır. Bazı kadınlarda da hiç görülmeyen bir durumdur. Bunlar nadir olan şeylerdir. Diyoruz ki galiben kadınlarda görülen bu durum ya 6 gündür ya 7 gündür. Genelde kadınların genelinde görülen bu durum 6 ya da 7 günü içerir. Diyoruz ki yine hayız kanının gelen kadının namaz kılması ve oruç tutması o kadına nedir? Haramdır. Yani bu esnada kadın ne namaz kılabilir ne de oruç tutabilir. Peki bundan temizlendikten sonra bu ikisinden hangisini kaza eder, hangisini kaza etmez? Orucu kaza eder ama namazı kaza etmez diyoruz. Yine aynı şekilde bu durum esnasında o kadının kocasının onunla ilişkiye girmesi aynı şekilde nedir? Haramdır. Bununla ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَا فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ Bakara suresinde Allah-u Teala buyuruyor diyor ki sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Ayet-i kerimede sabit olduğu üzere kişi hanımı hayız iken, ay halindeyken onunla ilişkiye girmesi haramdır. Yine başka bir delil olarak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki İsna'u kulle şeyin illa en nikah. Yani hayız durumunda cima hariç kişi hanımından diğer başka yolların hepsiyle ondan istifade edebilir. Yani tabiri caizse hanımıyla sevişmesinde bu anlamda bir problem yoktur. Hadis-i şerifte illa en nikah, buradan kasıt, nikahtan kasıt cima. Yani onunla ilişkiye bu anlamda giremez. Bunun haricindeki her şey ne diyoruz? Helaldir. Sadece haram kılınan bu kısımdır. Yine aynı şekilde bir kişi eğer hayızlı bir kadınla, hanımıyla ilişkiye, hayızlıyken ilişkiye girdiği zaman bunun kefareti var. Hadis-i şeriflerde gelen şeye baktığımız zaman bir dinar ya da yarım dinar olarak geliyor. Bu da dinar biliyorsunuz o dönemdeki altından yapılan para birimi yaklaşık olarak 2.25 grama tekabül ediyor. Gram olarak bir dinar 2.25. Yarım dinar 12.5 mu yapıyor? Yani ona göre şey var, bunun şeyi var. Kefaret diyoruz ki şu üç durumda gerekmez. Eğer kişi cahilliğinden dolayı bunu yaptıysa, hanımı hayız iken onunla ilişkiye giriyor ve bunun hükmünü haram olduğunu bilmiyor ise o kimseye kefaret gerekmez. İkincisi, eğer unuttu ise, bu şekilde bir unutkanlık var ise yine bunda kefaret gerekmez. Üçüncüsü ise aynı şekilde, yani kadın bu durumdan razı değil, olayı kerih görüyor ama aynı zamanda kocasına da engel olamıyor ise bu anlamda o kadına ne? Kefaret gerekmez. Dördüncü bir durum da kişi hanımıyla ilişkiye girdiği esnada hayız kanı geliyor ise yine o kişiye kefaret düşmez diyoruz. Dedik ki cima haricindeki her şey helaldir. Sadece cima haramdır. Hayız bitince kadının gusül alıp bundan temizlenmesi onun üzerine nedir? Farzdır. Diyoruz ki hayızlı kadına haram olan şeyler. Birincisi namaz. Hayız esnasında kadın ne dedik? Namaz kılamaz. Daha sonradan temizlenince ne yapar? O namazı kaza eder mi etmez mi? Etmez. Ama bazı durumlar var ki kadının o namazı kaza etmesi gerekir. Mesela ne gibi? Öğle vakti namaz, yani öğle namazının vakti girdi. Kadın o anda, o esnada namazını kılmadı. Ama ikindi namazı vakti girmeden belli bir vakit önce hayız oldu. Öğle namazını ne oldu? Kılmamış oldu. Bu kadın diyoruz ki temizlendiği zaman o kılmadığı öğle namazı, hayızın başlangıcında kılmadığı öğle namazını ne yapar? Kaza eder. O namazı kaza eder. Mutlak olarak kaza yok. Ama burada vakit girdiğinde o kadın hayız değildi. Normalde namazını erteledi. Yani üzerine borç. Yani normalde vakit girdi. Namazını ne yapması lazım? Normalde kılması gerekiyor. Bir engel yok. Biraz erteledi onu ama öğle namazının vakti çıkmadı. Çıkmadan bu kadın hayız gördü. O namazı ne oldu? Kılmamış oldu. O zaman o namazı ne yapacak? O 6 gün sonra, 7 gün sonra hayız ne zaman bitiyor ise gusül aldıktan sonra, temizlendikten sonra o kılmadığı öğle namazını kaza edecek, kılacak. Veyahut da başka bir durum, sabah namazı vakti girmeden önce kadın temizlendi. O zaman diyoruz ki kılmadığı o akşam ve yatsı namazını kılacak. Anlaşıldı mı? Normalde sabah namazının vakti girmedi. Şu anda hala zaruret halinde yatsı namazını kılmayanlar için vakit var, kılabilirler. Akşamla yatsı namazı da birbiriyle cem edildiği için, yani bir arada kılınabildiği için, o zaman diyoruz ki kadın sabah namazı vakti girmeden önce temizlenir ise o günkü o geçen akşamla yatsı namazını ne yapması lazım? Kılması gerekir. Bunları terk edemez. Sadece yatsı değil. Aynı zamanda akşam namazında. Aynı şekil akşam namazı vakti girmeden önce kadın temizlenir ise diyoruz ki öğle ve ikindi namazını ne yapması lazım? Kılması gerekir. Cem ederek bu namazları kılar. Sonradan da devam eder. Ama o arada hayız döneminde kılmadığı namazları kaza etmez diyoruz. Ama bu haller dışında namazları kaza etmez. Bu tip durumlarda bu namazları vakitten önce temizlenir ise kaza eder.
Vakitten önceki hallerini alır.
Yani mesela sabah namazının vakti girdikten sonra temizlenseydi
sabah.
Sadece sabah namazını kılacaktı. Veyahut da akşam namazının vakti girdikten sonra temizlenseydi ne diyoruz? Sadece akşamı kılacaktı. Öğle ile ikindiyi veyahut da orada akşamla yatsıyı kılmayacaktı. Bu namazla ilgili ayrıntılı olan. Ama asıl itibariyle diyoruz ki kadın kılmadığı namazı ne yapmaz? Kaza etmez. Başka bir durum, kadın hayızlıyken diyoruz ki oruç tutmaz. Bilakis oruç tutması veya namaz kılması nedir diyoruz? Haramdır. Yani ben kılmak istiyorum diye böyle bir tercih hakkı yok. Bu dönemde namaz kılma gibi bir inisiyatife sahip değil. Orucu eğer mesela bu tutmadığı oruç, mesela Ramazan'da kadın hayız gördüyse tutmadığı gün kadar bu orucu ne yapar? Kaza eder. Yani namazda kaza yok diyoruz ama oruçta kaza var. Yine dedik ki eşiyle ilişkiye giremez. Üzerine haram olan durumlardan bir tanesi namaz kılamaz, oruç tutamaz, eşiyle cinsel ilişkiye giremez. Şu anda neyle ilgili başladık? 3 tane kadının fercinden 3 tane kan gelir dedik. Birincisi hayız kanı, ikincisi nifas kanı, loğusalık kanı dedik. Üçüncüsü de ne? İstihaze kanı. Senin sorduğun soru bu istihaze ile alakalı. Onunla ilgili yine tafsilata gireceğiz. Dördüncü bir şey, yine bayanlar üzerine haram olan, hayızlıyken haram olan şeylerden bir tanesi de tavaf yapamaz. Yani kadın hayızlıyken tavaf yapamaz. Umrenin veya haccın diğer şartlarını, diğer vaciplerini, diğer rükünlerini yerine getirir. Sadece tavaf yapamaz. Onun haricinde say yapabilir. Mina'da işte gecelemek haçta vacip, Mina'da kalabilir, Arafat'a gidebilir. Sadece tavaf yapamaz. Ne zaman temizlenirse o zaman tavafını yapar. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i açarak böyle yüzünden hayızlı bir kadın okuyamaz. Okuması bu anlamda nedir? Haramdır. Bunları zikrettikten sonra yapabileceği şeyler nelerdir? İşte sabah akşam zikirlerini kadın bunları ezberinden ne yapabilir? Okuyabilir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i unutma riski var ise, çünkü bu dedik kadınlarda değişen bir durum. Kimisinde 6 gün, kimisinde 5 gün, kimisinde 7, kimisinde 15 gün. Eğer böyle bir şeyden korkuyor ise ezberinden de bunları ne yapabilir? Tekrarlayabilir. Unutma korkusu var ise bunları ezberinden okumasında bir problem yoktur. Zikir yapmasında yine aynı şekilde bir problem yoktur. Secde ayeti duyduğu zaman secde etmesinde bir problem yoktur. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i bir yerden başka bir yere taşımasında, mesela burada masanın üzerinde, buradan kaldırıp karşıdaki masanın üzerine konulması gerekiyor ise bunu buradan oraya taşımasında yine bir problem yoktur. Aynı şekilde erkek için de bu şekilde taşımada bir problem yoktur. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bayram namazları mescidin içinde değil de sahrada, boş alanda kılınıyordu. Hayızlı olan kadınlar da bayram namazına iştirak ediyorlardı. Arka tarafta bekliyorlardı ama namaz kılmıyorlardı. Yani bu anlamda hayızlı kadın bayramla ilgili bu şekilde hutbeyi dinleyebilir. Bu şekilde o şeye katılabilir. Buradan kastımız mescitler değil. Mescitler değil. O dönemden bahsediyoruz. O dönemde bayram namazları mescitlerin yani mescitler haricinde dışarıda, herkesin toplandığı boş bir alanda yapılıyordu. Herkes orada toplanıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayanların, hayızlı olan kadınların da oraya gelmesine izin vermişti. Bu anlamda diyoruz ki kadın bu anlamda şeye katılabilir. Yani o bayram coşkusunu, hutbeyi o anlamda diyerek o bayram coşkusuna orada katılmasında bir problem yoktur. Ama dediğimiz gibi mescide girmesi de aynı şekilde kadının caiz değildir hayızlıyken. Bunu noktaladıktan sonra ikinci şeye geçiyoruz arkadaşlar. O da istihaze kanı dedik. Bu bir hastalıktır. Yani her kadında görülen, hayız kanı gibi görülen bir durum değildir. Bazı kadınlarda sürekli hayız halinden sonra da devam eden bir kandır. Bazı insanlarda bu 10 gün sürer, bazılarında bir ay sürer, bazılarında bir sene sürer. Yani bu şekilde bir sınırlaması olmayan bir durum. Bunun hayız kanından farkı, biraz sonra da onu tafsirli bir şekilde alacağız. Yani hayız kanından farklı durumları var. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kan için Demu irkın diyor. Yani damardan gelen bir kandır. Damarın çatlaması sonucu. Yine kadının fercinden gelen bir kan. Ama hayız kanından farklı bir şey. Hayız kanı kadının rahminden gelen bir kandı. Bu da damardan gelen bir kan. Normaldeki yani vücudumuzda gezen damarlarla aynı yani aynı kan özelliğine sahip olan bir kan. Yine kadının dedik fercinden gelen bir kan. Yine ilim ehli bu konuyla ilgili ihtilaf etmiş arkadaşlar. Yani istihaze kanı necis midir yoksa tahir midir diye. Racih olan görüş burada necis olduğudur. Çünkü diyoruz ya abdesti bozan şeylerden bir tanesi de neydi? Sebileğinden çıkan şey yani kişinin ön ve arkasından çıkan şeyler abdesti bozar. Nadir olan şeyler dahi olsa yani kurt dahi çıksa insanın arkasından diyoruz ki bu onun abdestini ne yapar? Bozar. Aynı şekilde istihaze kanı da kadının fercinden çıktığı için hüküm olarak diyoruz ki necistir. Hüküm olarak necistir. Diyoruz ki öncelikle istihaze kanı gelen kadın fercini yıkaması gerekir. Necis olduğu için fercini yıkaması gerekir. Yani sadece orayı bir şeyle, mendille, bir şeyle, pamukla silmesi yeterli değildir. Orayı yıkaması gerekir diyoruz. Aynı şekilde buna kıyasen selesil bevl dediğimiz bazı kişiler idrarını tutamıyor. Veyahut da aynı şekilde gazını tutamıyor. Gayri ihtiyari oradan bir akıntı oluyor. Veyahut da ne yapıyor o kişi? Gaz kaçırıyor. Bunlar da diyoruz ki bu anlamda aynı hükümdedir. Selesil bevl dediğimiz yani kişinin idrarını tutamayıp sürekli kaçırması, damlalar gelmesi, kendi elinde olmadan gelmesi bu duruma kıyas ediliyor. Aynı şekilde o kişi de ne yapması lazım? Zekerini yıkaması lazım diyoruz. Ama aynı şey gaz için geçerli değil. Yani o kişi gaz çıkardığı yeri yıkamasına gerek yok. Çünkü asıl itibariyle gaz ne? Necis mi değil mi arkadaşlar? Değil. Yani bir dışkı gibi, bir bevül gibi. Hava olduğu için necis olarak nitelendirilmiyor. Yani kıyas ettiğimiz iki durum var. Ne? Birincisi kişi idrarını tutamıyor, kaçırıyor. Elinde olmadan damlalar halinde geliyor. Buna selesil bevül diyorlar. Bu aynı zamanda bazı insanlarda da aynı şekilde gazını tutamama gibi durumlar oluyor. Bunu diyoruz ki bu istihaze kanına kıyas edilir. O zaman elbisesini tabii ki şey yapacak. Şimdi onunla ilgili şeyi alacağız. Tafsilatı alacağız. Çünkü bu adamın elinde olan bir şey değil. Belki namaz kıldığı esnada da geliyor olabilir. Namazdan önceden bahsediyor isek orayı sadece silmesi yeterli değil. Yıkaması lazım. Kadın için dedi ki istihaze kanı gelen kadın fercini yıkayacak. Aynı şekilde selesil bevl yani bu anlamda idrarı gelen kişi de bu anlamda cinsel organı ne yapacak? Yıkayacak. Sadece oraya mendille silmesi yeterli değil. Diyoruz ki istihaze kanı gelen kadın her namaz için abdest alır. Her namaz için abdest alır. Yani şimdi mesela öğle namazının için abdest aldı. Öğle namazını kıldı. İkindi namazı için abdesti olsa dahi hala bu kan akıntısı devam ediyor ise o zaman ne diyoruz? O kişi yeniden abdest alıp ikindi namazını kılar. Abdest alıp ikindi namazını kılar. Diyoruz ki burada yine hayızdan farklı bir durum var. İstihaze kanı gelen kadın namazını, orucunu ne yapmaz? Terk etmez. Terk etmez. Yani bu kan geldiği esnada dahi namazı üzerine farzdır. Aynı şekilde oruç üzerine farz ise, Ramazan ayı ise oruç tutması da gerekir diyoruz. Evet.
6-7 gün gene kendine ait olan hakkı kullanıp bu devam edecekse bu sene sürekli kılacak mı? Sürekli orayı tutacak. Sürekli
alacağız. Biraz sonra geliyoruz oraya. Diyor ki alimler yine kadın her namaz için gusül alıyor ise bu da müstehaptır. Yani buna imkanı varsa her namaz için normal namaz abdestinden ziyade her namaz için gusül alabiliyor ise bu da o kişi için nedir? Müstehaptır. Ama asıl itibariyle diyoruz ki her namaz için gusül alması gerekir demiyoruz. Her namaz için abdest alması gerekir. Dedik ki hayız kanı ile istiaze kanı arasında farklar var dedik. İkisinin ayırt edildiği bazı özellikler var. Birincisi diyoruz ki hayız kanı siyah renktedir. Normal istiaze kanı normal damarda dolaşan kan renginde, kırmızı renktedir. Aralarındaki farklardan bir tanesi bu. Hayız kanının özelliği siyah renkte olmasıdır. İstiaze kanının özelliği ise normal damarlarda gezen kanla aynıdır. Kırmızı renktedir. Dedik hayız kanı daha yoğun olur. İstiaze kanı ise normal kanın vasıflarına sahiptir. Daha yumuşak, daha
dağınık olur, daha toplu olur.
Yani birisi daha koyu olur, daha yoğun olur. Diğeri ise daha ince olur. Daha ince, normal kan gibi akışkan bir madde halini alır. Dedik ki yine bunun ayırt edildiği özelliklerden bir tanesi hayız kanı kötü kokar. Normal istiaze kanı normal damarlardan gelen kanla aynı olduğu için öyle bir kokuya sahip değildir. Yani hayız kanının kendine has bir rengi var, kendine has bir kokusu var. Diyoruz ki hayız kanı katılaşmaz, bu şekilde katılaşmaz. İstiaze kanı ise katılaşır. Bunlar kendi aralarındaki farklardan bir kısmı. Yani dört tane şey var diyoruz, ikisinin arasında fark var. Birincisi ne dedik? Hayız kanı siyah, istiaze kanı kırmızı, normal kan renginde. Hayız kanı yoğun, istiaze kanı ince oluyor. Başka bir fark? Ne dedik?
Kokusu.
Hayız kanı kendine has bir kötü kokusu var. İstiaze kanının öyle bir kokusu yok. En son fark neydi aralarındaki? Birisi katılaşır, hayız kanı katılaşmaz. İstiaze kanı ise katılaşır, pıhtılaşır. Eğer istiaze hiç kesilmeden geliyor ise, yani kadından sürekli durmadan kan geliyor ise, o zaman kadın ne yapması gerekir? Önce birinci hali olarak diyoruz ki, eğer kadın ay halini biliyor ise, ayın hangi zamanlarında olduğunu biliyor ise, o müddet bekler, daha sonradan o hayız vakti bittiği zaman gusül alır ve namazlarına ne yapar? Devam eder. Birinci olay, o zaman diyoruz ki eğer kadın ay başını biliyor ise o günlerde namazı terk eder. Daha sonradan o günler bittikten sonra ne yapar? Guslünü alıp namazını kılmaya devam eder. İkinci bir durum, ayırt edilen durumlardan bir tanesi de dedik ki kadın bununla ilgili şeyini bilmiyor. Kaç gün sürdüğünü bilmiyor. Ama kanın vasfından ayırt edebiliyor. Hangisi hayız kanı, hangisi İstihaze kanı. Eğer bu durumda ise hayız kanı belli vakitlerde geldiği zaman namazı ne yapar? Terk eder. Daha sonradan bitip istihaze kanına dönüştüğü zaman, artık istihaze kanı geldiği zaman guslünü alır, temizlenir ve ne yapmaya başlar? Artık namazlarını kılmaya başlar. Üçüncü durum ise ilk kez hayız gören bir kadın ise veyahut da hayızını unutmuş bir kadın ise, bunun üstüne üstelik de ayırt edemiyor ise, yani ya ilk kez gören bir kadın veyahut da belli bir dönem hayız görmüş sonradan kesilmiş, şeyini bilmiyor, kaç gün sürdüğünü bilmiyor. Bunun üstüne üstelik ayırt edemiyor. Yani bu istiaze kanı mıdır yoksa bu hayız kanı mıdır, bunu ayırt edemiyor. O zaman diyoruz ki bu kimse etrafındaki bayanların, akrabalarının geneline bakar. Onlar da asıl genelde neyse 6 günse 6 gün, 7 günse 7 gün, o zaman zarfında namazı terk eder. Daha sonradan gelen kanı ne olarak hesaplar? İstiaze kanı olarak hesaplar. Anlaşıldı mı? Yani birincisinde kadın bu aybaşı halini biliyor, kaç gün sürdüğünü biliyor. O zaman zarfında namazını, orucunu bırakıyor. Daha sonradan yıkanıp, gusül alıp normal namazlarını kılmaya devam ediyor. İkinci durumda aybaşının kaç gün sürdüğünü bilmiyor ama kanın renginden, kokusundan, özelliğinden ayırt edebiliyor. Diyor ki bu istiaze kanı, bu hayız kanı. Hayız kanı olan dönemde namazını bırakıyor. Bittiği dönemde de ne yapıyor? Namazlarına devam ediyor. Üçüncü durum, ya ilk defa hayız gören bir kadın veyahut da unutmuş. Hayızın kaç gün olduğunu bilmiyor, unutmuş. Bunun üstüne üstelik ayırt da edemiyor. O zaman diyoruz ki etrafında akrabalarına döner bakar. Eğer 6 günse 6 gün, 7 günse 7 gün, 8 günse 8 gün ne ise onu kendine baz alır. O zaman zarfında bekler. Ondan sonra gelen kanı ne olarak nitelendirir? İstihaze kanı olarak nitelendirir. Namazlarını ve orucunu tutmaya devam edebilir. Üçüncü şeydi arkadaşlar, kadının fercinden gelen dedik ki lohusalık, nifas kanı. Bununla ilgili azlığında bir sınır yok. Belki birkaç saat sürebilir veya bir gün, iki gün, beş gün, on gün, yirmi gün, otuz gün sürebilir. Üstünde ise bazı alimler 40 gün, bazı alimler de 60 gün olduğunu söylemişlerdir. Yine burada da aynı şey geçerli diyoruz. Yani ne zaman temizlenirse, 3 günde olsa, 3 saatte olsa, 30 günde olsa bu kan bittiği zaman o kişi gusül alıp artık ne yapar? Namazlarını kılar. Aynı şekilde eşiyle de ilişkiye girmeye cevazı ona verilmiş olur. Yani temizlenme müddeti kadar kişi bunu ne yapar? Beklemesi gerekir. Aynı hayızda olduğu gibi. 10 günse 10 gün, 20 ise 20. Galiben bu 40 güne tekabül eder. Lohusalık dediğimiz dönem galiben kadınlarda 40 gün üzerinden olur. Diyoruz ki yine aynı şekilde bu kadın bu 40 gün namaz kılmadığı dönemde bu namazlarını kaza eder mi? Kaza etmez. Peki orucu varsa? Eder. Yani diyoruz ki o zaman hayız ile aynı hükme sahiptir. Yani kadın Ramazan'dan atıyorum 5 gün önce doğum yaptı ve bu lohusalık kanı gelmeye başladı. Ramazan'da hiç oruç tutamadı. Diyoruz ki bu 30 günü veya 29 günü Ramazan kaç gün çekiyorsa bunları ne yapar diyoruz? Kaza eder. Ama o zaman diliminde kılmadığı namazları kaza etmez diyoruz. Yine aynı şekilde hayızlı kadının üzerine haram olan şeyler ne ise lohusa durumunda da haram olan şeyler aynıdır. Yani bu anlamda hayız kanıyla hüküm olarak aynı özelliğe sahiptir. Bu üç kanı aldıktan sonra arkadaşlar diğer bir şeye geçiyoruz. O da insanın vücudundan bu sebilen dediğimiz ön ve arkadan hariç bedenin diğer tarafından çıkan kanın hükmü nedir? Yani bu üç kandan sonra normal vücudun herhangi bir yerinden çıkan kanın hükmü nedir? İlim ehli yine bu konuda ihtilaf etmişler. Cumhur aynı içkide olduğu gibi bunun da ne olduğunu söylüyor? Necis olduğunu söylüyor. Ama racih olan görüş diyoruz ki necis değildir. Vücudun diğer yerlerinden çıkan kan necis değildir. Bunun en büyük örneği de sahabeler, Allah onlardan razı olsun, savaşlarda savaşırken birçok kılıç, ok, mızrak darbeleri alıyorlardı. Bu şekilde namazlarına devam ediyorlardı ve üzerlerine bulaşan o kanları da ne yapmıyorlardı? Önem, bu anlamda önem göstermiyorlardı. Yani elbisesine kan bulaştığı zaman bu elbiseyi çıkartayım veya orayı yıkayayım, temiz hükmünü alsın, tertemiz yapayım demiyorlardı. O şekilde hayatlarına devam ediyorlardı. Yine aynı şekilde diyoruz ki bu kanların temiz olduğunu söyledikten sonra diyoruz ki bu kanın az veya çok olması yine aynı şekilde abdesti bozan durumlardan değildir. Yani kanın az veya çok çıkması vücudun diğer sebilen haricinde ön ve arkadan diğer başka yerlerden çıkması bu anlamda ne dedik? Az veya çok olması abdesti bozan durumlar arasında nitelendirilmez. Yani orada orada delil getirdiğimiz nokta şurası. Yani o anda yani sormak istediğini anladım. Diyorsun ki o anda şey her gün belki de veya belli vakitlerde karşıda veya da bazı savaşlar uzun sürüyordu. Ama orada delil olarak sunduğumuz şu. Diğer derslerden de aldığımız şeye göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem necasetle ilgili bir durum olduğu zaman ne yapıyordu? Onu hiçbir zaman ertelemiyordu. Yani o kişiye şunu emrederdi Allah sallallahu aleyhi ve sellem o kimselere. Ya bu elbisenizi çıkartın, başka bir şey giyin. Veyahut da o elbisenize bulaşan kanı bir şekilde yıkayarak izale edin, ortadan kaldırın. Yani bu bir önceki hadis içinde aldığımız hadislere baktığımız zaman kadının elbisesine bulaşan kanla ilgili Allah Resulü Aleyhisselam o dönemde belki yine zorluklar vardı. Ona rağmen diyor ki öncelikle o kanın kabasını alacaksın. Sonra elbiseye su döküp orayı çitileceksin, ovalayacaksın. Sonradan orayı yıkayacaksın diyor. Yani bu onun neyine delalet ediyor? necaset olduğuna. Yani Allah sallallahu aleyhi ve sellem necaseti hiçbir zaman ertelemiyor. Mesela bedevi birisi geldiği zaman demiştik ya, mescide idrarını bevlettiği zaman Allah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Oraya hemen su dökülmesini söylüyor. Üzerine ufak erkek çocuk bevlettiği zaman su alıp oraya serpiyor. Hiçbir zaman necasetin temizlenmesini ertelemiyor. Ama bu savaşlarla ilgili durumlara baktığımız zaman hiçbirisinde de sahabelere orayı temizlemeleri gerektiği konusunda bir nasihatta bulunmuyor. Diyoruz ki bu yüzden, yani en büyük delillerden bir tanesi bu. O zaman diyoruz ki vücudun diğer başka yerlerinden çıkan kan necis değildir. Aynı şekilde de abdesti bozmaz. Bu hadis-i şerifi tamamladıktan sonra bir sonraki hadis-i şerife geçeceğiz. O da yine bu konuyla alakalı. Bu konuyla ilgili anlaşılmayan bir yer var mı?
Bozmaz dedik ya, bu Hanbeli'ye göre mi yoksa diğer mesela peygambere
göre? Racih olan görüşe göre. Çünkü asıl itibariyle dedi ki cumhur kanın necis olduğunu söylüyor. Ama dedi ki racih olan görüş necis olmadı.
Hocam cumhurun delili mi necis olduğuna
dair? Yani aynı şekilde ayet-i kerimeyi delil getiriyorlar. Nasıl içkiyle ilgili şeyde delil getiriyorlardı ya, orada biz demiştik manevi bir pislik var. Aynı şekilde cumhurun yola çıktığı şey, izlediği metot burada da aynı. Ama asıl itibariyle bununla ilgili, bu konuyla alakalı direkt has bir delil yok. Diyoruz ki yine kaideye dönüyoruz. Eşyada asıl olan ne dedik? Temizliktir. Eşyada asıl olan temizliktir. Ne zamana kadar? Onun necis olduğu hakkında bir nas, bir delil gelene kadar. Diyoruz ki eşyada asıl olan kan da eşyada asıl olan temizlik hükmüne giriyor. Birisinin bununla ilgili necis olduğuna dair, vücudun herhangi bir yerinden çıkan kanın necis olduğuna dair delil getirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de açık, sarih bir delil bulunmaması onu asla döndürüyor. Diyoruz ki o zaman asıl itibariyle kaideye de uygun olarak temizdir. Başka sorusu olan bu konuyla alakalı?
Hocam, Fethül Bari'de İmam Buhari'nin içinde Ayşe anamızda biz hayızlıyken Allah'ı zikrederdik diyor. Burada alimler bunu şerh ederken mesela İmam Buhari de buradaki zikri Kur'an okuduklarını iddia ediyorlar.
Ya dedik burada müstahap olan kadına zikirden kasıt normalde dedik yani sabah akşam zikirleri veya da bunun haricindeki zikirler birebir Kur'an-ı Kerim okumak değil. Ama dedik eğer kadın Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan korkuyor ise, böyle bir risk var ise, bundan çekiniyor ise ezberinden ne dedik bunları okuyup tazeleyebilir sadece bu dönemde. Sadece dokunarak yüzünden bu şekilde okuyamaz. Kendisi dokunarak musaftan bu şekilde elini alıp normal o eski hayız halinden önceki durumundaki gibi Kur'an okuduğu gibi bu şekilde okuyamaz.
Şey dokunmak mı sakıncalı yoksa mesela internetten atıyorum şey yapıyor. Yani bakıyor falan. Bilgisayar ortamı, bilgisayar ortamı.
Yani asıl itibariyle burada kastedilen elini alıp tutmak. Bu anlamda şey olarak. Okumak. Onunla ilgili bir ayrı şey yapmamız lazım. Bakmak lazım, araştırmak lazım. Alimler buradaki şeyi ayrımı neye göre yapıyorlar? Yani sadece elini alıp normal bu şekilde okumayı mı? Yoksa karşısında dediğin gibi günümüz şartlarında internetten istifade edip görsel olarak bundan istifade edebiliyor mu? Buna inşallah bakalım. Ona göre öyle cevap verelim.
Hocam eğer kan diye bulaşırsa o zaman mesela yıkmak lazım yoksa namaz kılabilir miyiz?
Böyle bir şey yok. Yani o eğer bu necis değil ise, üzerine bulaştı ise de o elbiseyle de namaz kılmanda bir problem yok.
Ve hani kuşlar bize kakası düşüyor ya üzerine. Onu görmedik kalbi namaz kılırsan ve sonunda görürsen sorun mu?
Problem olmaz. Çünkü o şey asıl itibariyle necis olan bir şey değil. Aynı şekilde. Çünkü kuş da eti yenen hayvan ya. O anlamda necis olmadığı için bir şey olmaz. Ama şöyle bir şey var. Mesela kişi elbisesine necaset bulaştı. Bunu unuttu. Elbisesine necaset bulaştı. Bunun bilincinde elbisesinde necaset var. Sonradan bunu unuttu. O elbiseyle namaz kıldı. Ve daha sonradan bunu hatırladı. O namazını iade eder mi, etmez mi? O namazını iade etmez. Üzerine necaset bulaştı. Bunu unuttu. Ne zaman aklına geldi? Namazı bitirdikten sonra. O namazı bir daha ne yapmaz diyoruz? İade etmez. Ama namaz kıldığı esnada aklına geldiyse o zaman ne yapması lazım? Namazını bozar. O şekilde o şeyi oradan izale eder veyahut da elbisesini değiştirir. Daha sonra da o namazı bir daha kılar. Namazı bitirdikten sonra bunu fark ederse, aklına gelirse o namazı sahihtir. Bununla ilgili bir şey yapmasına gerek yoktur.
İzale edebileceği bir şeyse namaz esnasında.
Eğer namaz esnasında izale edilebileceği bir şey ise, mesela ayakkabıyla namaz kılıyor ise, o zaman ne yapar? Bunu çıkartır. Veya takkesinde, sarığında, ne bileyim montunda olan bir şey ise, bunu hatırlarsa namazda bunu ne yapabilir? Çıkartıp üzerinden atabilir.
Ama hocam ona kuşların dediğiniz gibi ait değil değil mi?
Yok, o bu şey sınıfına girmiyor. O bildiğimiz diğer necaset. Necaset hükmüne sahip olan şeylerdi.
Şimdi namaz kılarken diyelim, mesela namaz kıldığın anda kurudan kan geldi. Terk etmemiz mi gerekiyor, devam mı gerekiyor?
O konuyu da araştırmamız lazım abi. Namaz esnasında kan geldi. Yani doğru, güzel bir soru.
Ama şu olur mu? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çıvanı sıkması.
Ya aynı şekilde bununla ilgili şey olarak hadisler var. Yani yaralı bir şekilde, yaralı iken, hani dedik ya savaşlarda savaşırken kimisinin belki kolu kopuyordu, kimisi büyük yaralar şey yapıyordu. Bu şekilde namaz kıldıkları sabit. Yani bu asla dönersek bu böyle. Yani bu şekilde kanın çıkması senin namazına zarar vermez. Bu şekilde mendille bir şeyle orayı savaş esnasında yani yaralanmışlar veya savaş bitmiş artık şeyine dönmüşler. Hala o yaralardan kan geliyor. Büyük yaralar, büyük darbeler almışlar. Bu şekilde hala o şeylerden sakınmıyorlar. Elbisesine bulaşan kanı tabiri caizse önemsemiyorlar. Bir sonraki hadis-i şerifte arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor, diyor ki قالت خولة يا رسول الله فإن لم تذهب الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor, diyor ki Havle radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Allah'ın Resulü, bu şekilde de eğer kan tamamen çıkmaz ise, biraz önceki hadis-i şerifi aldık ya, Allah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ilk başta? Kan, necaseti oradan gider, daha sonradan oraya su dök, orayı ovala, daha sonradan onu güzel bir şekilde yıka. Şimdi sahabi soruyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu şekilde de yaptığımız zaman hala orada bir izi, bir rengi, bir şeyi kaldı ise o zaman ne yapacağız diye soruyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yekfi kilme, yani senin bu suyla yıkaman yeterlidir. Yani bu şekilde güzel bir şekilde necasetin aslı kalmayacak. Buraya dikkat edelim. Aslı kalmadı ama kan bir bevl gibi değil. Değil mi? Yani bevli elbiseden yıkadığınız zaman oradan gidebiliyor. Ama kanın orada hala bir eseri, bir izi kalabilir. Güzel bir şekilde yıkasanız dahi. Eğer bu güzel bir şekilde yıkandıktan sonra böyle bir leke kalıyor ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki yekfi kilme, yani senin bu şekilde güzel bir şekilde yıkaman yeterlidir. وَلَا يَدُرُّكِ اَثَرُهُ Yani kanın orada kalması, o izinin kalması sana ne yapmaz?
Zarar vermez.
Buradan yine çıkardığımız faide, diyoruz ki bu şekilde yıkanan, temizlenen elbisede bu anlamda iz kaldı ise bu ize biz ne yapmayız? İtibar etmeyiz. Bu iz yani bizim o elbiseyle namaz kılmamızı ne yapmaz? Engellemez. Yine burada senetle ilgili bir şey var. Dedi ki Ahracahu Tirmizi. Uzun zamandan beri bu şeylere dönmüyoruz. Bu hadis-i şerifi Tirmizi kitabında yer vermiş, tahric etmiş. Ve diyor ki ve seneduhu daif. Yani bu hadisin senedi zayıftır diyor. Bu ibare kime ait? Hafız İbni Hacer'e ait. Metinde geçen ravilerden bir tanesi, ismi bu ravinin İbn Lehi'a diye bir ravi var. Hadis metnin senedinde geçen bir ravi var. Bununla ilgili bu kişi kitapları yandıktan sonra ihtilat etmeye başlamış. Artık şeyleri, rivayet ettiği hadisleri karıştırmaya başladığı için bu kişinin ismi geçtiği zaman çoğu hadiste ne olduğunu görüyorsunuz? O hadisin senet olarak zayıf olduğunu söylüyorsunuz. Hafız İbn Hacer de bu kişiden dolayı senedinde ne var? Zayıflık var diyor. Bu hadis-i şerifi yine Şeyh Elbani sahih olduğunu söylüyor. Onlar da diyorlar ki İbn Lehi'a'dan rivayet eden ravi Abdullah İbn Vehb. Bu diyor İbn Lehi'a'dan ihtilat etmeden önce rivayet eden ravilerden birisidir diyor. Bu hadiste geldiği şeklinde de. O ihtilat etmeden önce rivayet eden ravilerden olduğu için bu rivayet zinciri sahihtir. Bunda bir şey yoktur diyorlar. Yani bir o yine aynı kişinin rivayet ettiği hadis ama bir ihtilat ettikten sonra rivayet ettiği hadisler var. Bir de ihtilat etmeden önce rivayet ettiği hadis-i şerifler var. Şeyh Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Aynı şekilde bu hadis-i şerif Ebu Davud'da, Beyhaki'de, İmam Ahmed'in Müsned'inde de yer verilmiş. Diyorlar ki Abdullah İbn Vehb İbn Lehi'a'dan ihtilat etmeden önce aldığı hadis olduğu için bu hadis diyorlar sahihtir. Yani bu ibareyi açıklama ihtiyacını neden duyduk? Ve seneduhu daif, senedi zayıf dedik. İbn Hacer böyle diyor. O zaman senedi zayıfsa biz bunu neye delil getirdik? Zayıf hadiste bu anlamda değil mi? Amel edilmez diyoruz. Ama dedik ki bunu da bu şekilde açtığımız zaman bu hadisin zayıf olmadığını, sahih olduğunu anlamış olduk. Bu hadisten de istifade ettiğimiz faydayı yeniden zikredecek olursak, bu şekilde güzel bir şekilde necaset oradan izale edilip, daha sonradan su o elbiseye dökülüp ovalandıktan sonra, eğer orayı daha sonra güzel bir şekilde yıkadıktan sonra, artık orada kalan eser, o iz, o leke zarar vermez diyoruz. Bu şekilde o elbiseyle de artık namaz kılınır. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.
Bu şey geçenlerde şey diyordu ya.